Ayrım 30, sayfa 330. Harry ona sorgular bir bakış attı. Hadi işe koyulalım. Adli tıp senin pamuklu çubuklarını bekliyor. Cumartesi günü mü? Katrin elini talaşların üzerinde gezdirerek çizdiklerini düzeltti ve ayağa kalktı. Onların da mı bir hayatı yok? Plastik torbaları adli tıba bırakıp sonuçların o akşam ya da ertesi sabah çıkacağını sözünü aldıktan sonra Harry arabasıyla Katrin'i Sail Dux Gata'ya bıraktı. Pencerelerde ışık yok dedi Harry. Yoksa yalnız mısın? Katrin benim gibi güzel bir kız mı? Diyerek gülümseyip kapının kolunu tuttu. Ben asla yalnız kalmam. Bergen Emniyet Müdürlüğü'ndeki arkadaşların neden orada olduğunu söylememi istemedin. Efendim? Başkentte büyük bir cinayet dosyasında çalıştığını bilseler seninle gurur duyarlardı halbuki. Katrin omuz silkip kapıyı açtı. Bergenliler Oslo'yu başkent olarak görmezdi ondan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Böylece Harry Sanergata'ya doğru yola çıktı. Emin değildi ama Katrin'in soruyu duyunca kas katı kesildiğini hissetmişti. Neden emindi ki zaten? Küçük bir kız çocuğunun korkudan kırdığı kuru dal parçasını bile horozu düşen bir tabancanın sesi sanmamış mıydı? Yine de daha fazla kendini kandıramaz, bilmiyormuş gibi yapamazdı. Katrin o gece tabancasını Philip Becker'e doğrultmuştu. Harry tabancanın menziline doğru adımını attığında ise o sesi Selma'nın apartmanın bahçesinde elinde dalı kırdığında duyduğu sandığı sesi duymuştu. Horozu serbest bırakılan bir tabancadan çıkan yağlı tık sesiydi bu. Demek ki Katrin tetiğin üçte birini çekmiş, silah her an ateş alacak konuma gelmişti. Katrin Becker'i vurmak istemişti. Hayır, Harry daha fazla rol yapamazdı. Onu ağırın kapısında ampulün ışığı yüzüne vururken görmüştü çünkü. Ve en sonunda tanımıştı. Tıpkı ona söylediği gibi bu iş tamamıyla aile bağları ile ilgiliydi. Knut Müller Nielsen, Julie Christie'yi çok severdi. Hatta öyle severdi ki bu gerçeği karısına söylemeye cesaret dahi edememişti. Fakat karısının da Ömer Şerif'le kaçamak yaşadığından şüphelendiği için onun yanında oturup Julie Christie'yi aç gözlerle izlerken kendini suçlu hissetmiyordu. Canını sıkan şey o an Julie'nin Ömer Şerif'le tutkulu bir şekilde kucaklaşmasıydı. Oturma odasının masasında çalan telefona cevap verdiğinde karısı filmi durdurdu ve en sevdikleri DVD olan Doktor Jivago'nun bu mükemmel ancak katlanamaz anı önlerinde öylece kaldı. Sana da iyi akşamlar Hall dedi Müller Nisan. Dedektif kendini tanıttıktan sonra. Evet, bu aralar çok meşgul olmalısın. Bir dakikanız var mı? Diye sordu telefonun diğer ucundaki boğuk ama yumuşak ses. Müller Nisan, Julie'nin titreyen kırmızı dudaklarına ve devrilmiş buğulu gözlerine baktı. Senin için yaratırız Hall. Ofisinize geldiğimde Gert Rafton'un bir fotoğrafını göstermiştiniz. Bana fotoğraf bir yerden tanıdık gelmişti. Aa, öyle mi? Sonra da kızından bahsetmiştiniz. Yetiştiği ortama bakılırsa kendini çok iyi yetiştirdi tabii demiştiniz. Ben oradaki tabii kelimesine takıldım. Bu bilgiyi ben de biliyormuşum gibi söylemiştiniz. Evet ama sahiden de çok iyi yetiştirmemiş mi? Diye sordu Müller Nisan. Hangi bakış açısıyla baktığınıza bağlı dedi Harry. Bölüm 24, 19. gün. Tuvumba. Plaza Oteli'nin Sonya Henny salonundaki büyük avizelerin altında beklendiği gibi bir uğultu vardı. Arve Stöp konuklarını karşıladığı kapıda dikiliyordu. Gülümsemekten artık çenesi ağrıyordu. Hararetle tokalaşmaktan tenisçi dirseği ağrısını yükseltmişti. Organizasyon şirketinden gelen ve teknik işlerden sorumlu olan genç bir kadın yanına sokuldu. Ve masada yerlerini alan konuklara bakarak memnuniyetle gülümsedi. Sade, siyah takım elbisesi ve mikrofonu görünmeyecek kadar ufak olan kulaklığı yüzünden görevimizi tehlikeden fırlamış bir kadın ajana benziyordu. Stöp'ün kravatını samimi ve nazik bir hareketle düzeltirken başlıyoruz dedi. Parmağında alyans vardı. Kalçalarını Stöp'ün önünde sallayarak salona doğru çevirdi. Bu kalçalarla bir çocuk doğurmuş olabilir miydi? Siyah pantolonu sporla formda kaldırmış diri poposunu sımsıkı sarıyordu. Arve Stöp bu popoyu Aker Brigade'deki dairesinin yatağında pantolonsuzken hayal etti. Fakat kadın çok profesyonel duruyordu. Hayalini gerçekleştirmek için çok uğraşmak, epey de dil dökmek gerekirdi. Kapının yanındaki büyük aynada kadınla göz göze geldiklerinde yakalandığını anladı ve özür diler gibi gülümsedi. Gerçi kadın gülerken yanaklarına hiç de profesyonel olmayan bir pembelik yayıldı. Görevimiz tehlike mi? Hayır, gayet kolaydı ama bu gece olmazdı. Arvestop içeri girince 8 kişilik masasında oturanların hepsi ayağa kalktı. O gece yemekte ona eşlik eden kendi dergisindeki yazı işleri müdür yardımcısıydı. Sıkıcı ama gerekli bir tercihti. Kadın evliydi, çocukları vardı ve her gün 12 ila 14 saat arası çalışan birinin bitik yüzüne sahipti. Stöp onun çocuklarını acıdı. Sonra da hayatın liberalden ibaret olmadığını anlayacağı gününü düşünerek kendini acıdı. Stöp'ün bakışları konukları arasında gezinirken masadakiler onu skal diyerek selamladı. Dipnot. Skal, şerefe. Avizelerin altında parlayan pullara, mücevherlere ve gülen gözlere baktı Stöp. Sonra da elbiselere. Askısız, omuzsuz, sırtsız, edepsiz elbiselere. Biraz sonra güçlü bir müzik başladı. Also Sprach Zarathustra'nın heybetli tonları adeta hoparlörlerde patladı. Organizasyon şirketiyle yaptığı toplantıda Arvestop bu parçanın pek de orijinal bir açılış şarkısı olmadığını, fazla şatafatlı olduğunu ve ona insanın yaratılışını hatırlattığını söylemişti. Onlar da ana fikrin zaten bu olduğunu anlatmışlardı. Duman ve ışıkla kaplı geniş sahneye, gecenin sunucusu olmak için altı basamaklı bir rakam isteyen ve istediği verilen bir televizyon ünlüsü çıktı. Stöp'ün aklına kalkmış iri bir penisi getiren büyük ve kablosuz bir mikrofona ''Hanımlar ve beyler'' diye bağırdı adam. ''Hepiniz hoş geldiniz.'' Ünlü adamın ünlü dudakları siyah penise değdi değecek gibiydi. Sizleri harika bir gece de yaşatacağımdan emin olabilirsiniz. Arve Stöp gecenin sonunu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı bile. Harry odasındaki kitaplıkta duran fotoğraflara Ölü Polisler Derneği'nin üyelerine bakıyordu. Düşünmeye çalışsa da allak bullak olmuş aklı elle tutulur bütün bir düşünceye tutunmaktan acizdi. En başından beri işin içinde buralardan birinin de olduğunu hep hissetmişti aslında. Onun her hareketini bilen biri. Ama bunu hiç beklemiyordu. Hayal edemeyeceği kadar basitti. Ama aynı zamanda akıl almayacak kadar da karmaşık. Knut Müsenniller ona Katrin'in Bergen Emniyet Müdürlüğü'nün geleceği en parlak cinayet masası dedektiflerinden biri olarak görüldüğünü söylemişti. Bir kez bile onlara herhangi bir sorun yaşatmamıştı. Tabii ahlak masasına transferini isteyeceği o olay sayılmazsa. Rafa kaldırılmış eski bir vakanın tanıklarından biri emniyeti arayarak hala kapısına gelip sorular sormaya devam ettiği için Katrin Bratt'ı şikayet etmişti. Müller Nielsen ona tanığın ifadesinin zaten alındığını açıklasa da durmamıştı Katrin. Bir zaman sonra da bu vakayı aylardır hiçbir amirine haber vermeden kendi başına soruşturduğu ortaya çıkmıştı. Boş zamanlarında yaptığı için normalde böyle bir durum sıkıntı yaratmazdı. Ancak bu emniyetin daha fazla kurcalanmasını istemediği vakalardan biriydi. Katrin'den bu işin peşini bırakması istendiğinde soruşturma zamanında göz ardı edilen noktaları anlatmış, kimseden anlayış göremeyince de sinirlenerek başka bir bölüme geçmek için başvuruda bulunmuştu. Müdür, Müller Nielsen son olarak o vakayı saplantı haline getirmiş olmalı demişti. Yanlış hatırlamıyorsam kocası onu o zamanlar terk etmişti. Harry ayağa kalktı, koridora çıktı ve Katrin'in odasının kapısına yürüdü. Ofis kuralları gereği kilitliydi. Koridorda yürümeye devam ederek fotokopi odasına gitti. En alt rafta yazıcı kağıtlarının olduğu paketlerin yanında duran kağıt kesme makinesini çekip çıkardı. Geniş, ağır ve demirden bir gövdesi, takılıp çıkarılabilir bir bıçağı bulunan bu aleti bir kez bile kullandığını hatırlamıyordu. Şimdi ise onu iki eliyle tutmuş koridordan geçerek Katrin Bratt'ın kapısına götürüyordu. Harry kağıt kesiciyi başının üstüne kaldırıp nişan aldı. Ardından ellerini hızla kapıya doğru indirdi. Alet kapının koluna çarparak kilidi kasaya etti ve kapının kasası büyük bir çatırtıyla ayrıldı. Alet boğuk bir inlemeyle yere düşmeden önce Harry ayağını çekmeyi başardı. Kapı ilk tekmede kıymıklar saçarak açıldı. Harry kağıt kesiciyi yerden alıp içeri taşıdı. Katrin Bratt'ın odası bir zamanlar polis memuru Jack Halvorsen'le paylaştığı odanın aynısıydı. Fotoğraf ve kişisel eşyanın bulunmadığı düzenli boş bir oda. Masada tüm çekmeceleri açan basit ve tek bir kilit vardı. İki kağıt kesici makinesi darbesinden sonra en üstteki çekmece ve kilit parçalanarak açıldı. Harry kağıtları bir kenara itip çekmecenin altını üstünü getirene kadar karıştırdı ve plastik dosyaların, delgeçlerin ve diğer ofis gereçlerinin arasında bir bıçak buldu. Bıçağı kılıfından çıkardı. Üst kenarı tırtıklıydı. Belli ki bir izci bıçağı değildi. Ucunu hemen altında duran kağıt destesine bastırınca bıçak hiç zorlanmadan içeri girdi. Bir alt çekmecede hizmet silahı için iki kutu hiç açılmamış mermi duruyordu. Bulduğu tek kişisel eşya iki yüzüktü. Biri masa lambasının ışığında parlayan taşlarla bezeliydi. Bu yüzüğü daha önce görmüştü. Nerede gördüğünü hatırlamak için gözlerini kapadı. Büyük, gösterişli bir yüzük. Üzeri her çeşit taşla kaplanmış. Las Vegas tarzı. Katrin asla böyle bir şey takmazdı. En sonunda yüzüğü gördüğü yer aklına geldi. Nabzının sabit bir hızla güm güm attığını hissetti. Yüzüğü bir yatak odasında görmüştü. Bekerlerin yatak odasında. Sonya Haniye salonunda akşam yemeği sona ermiş, masalar temizlenmişti. Arve Stöp arka duvara yaslanarak konukların bir araya geldiği ve mest olmuş gözlerle orkestrayı izlediği sahneye bakıyordu. Büyük ve pahalı bir müzikti bu. Megalomanlığın müziği. Kafasında bazı şüpheler olsa da yemek sonunda organizasyon şirketi onu böyle deneyimlere yatırım yapmanın çalışanların bağlılığını kazanmak, İş yerleri için duydukları gururu ve şevki arttırmak için en iyi yol olduğunu ikna etmişti. Bu sayede biraz uluslararası tanınılık da satın alarak derginin başarısını vurguladığını, liberal markasını reklam sahiplerinin yer almak isteyeceği bir ürün haline geldiğini söylemişlerdi. Orkestranın solisti 80'lerin dünya çapındaki hit şarkılarının en yüksek notasını çıkarken parmağını kulağına bastırdı. "Kimse böyle kötü notaları Morten Harket kadar güzel çıkaramaz," dedi Stöp'ün yanındaki ses. Stöp ona döndü. Onu daha önce gördüğünü sahnesinde hatırladı. Çünkü güzel bir kadını unutması imkansızdı. Unuttuğu tek şey kim olduğu, onu nerede ve ne zaman gördüğüydü. Vücudu inceydi ve yırtmaçlı sade siyah elbisesi ona birini anımsatmıştı. Birte'yi. Birte'nin de böyle bir elbisesi vardı. "Utanç verici," dedi Arve. "Bu notayı çıkarmak zordu," dedi kadın. Gözleri hala sahnedeki solistin üzerindeyken. "Hayır, adınızı hatırlamamış olmam utanç verici. Daha önce karşılaştığımıza eminim." "Evet, karşılaştık ama beni sadece süzmüştünüz, o kadar." Siyah saçlarını yüzünden çekti. Klasik, hatta biraz sert bir güzelliği vardı. Kate Moss çekiciliğine sahipti. Bir de ise daha çok Pamela Anderson havası vardı. "Sanırım bu affedilebilir bir şey," dedi Stöp. Kendisini bir uykudan uyanmış gibi hissediyordu. Kanı hızlanmaya başlayarak içtiği şampanyayı beynine taşıyor, ona uyuşukluk yerine rahatlık veriyordu. "Siz kimsiniz?"
"Ben Katrin Bratt."
"Aa evet, çalıştığımız reklamcılardan biri misin Katrin? Bankadan mı, mal sahibi, yoksa serbest fotoğrafçı mısın?" Katrin her söylediğine gülümseyerek başını salladı. "Ben davetsiz bir misafirim," dedi. "Kadın gazetecilerinizden biri benim arkadaşım. Yemekten sonra sahneye çıkacak gruptan söz etti. Ve bir elbise giyip gelebileceğimi söyledi. Beni kapı dışarı etmek ister misiniz?" Genç kadın şampanyayı dudaklarına götürdü. Stöp'ün bayılacağı dudaklardan değildi. Ama yine de koyu kırmızı ve ıslaktı. Kadın yüzünü tekrar sahneye dönünce bu anı vücudunu incelemek için kullandı. Tüm vücudunu. Eğimli sırtına, mükemmel bir kavisle yükselen göğüslerine baktı. Silikona ihtiyaçları yoktu. Belki daha iyi bir sütyen yeterli olurdu. Acaba çocuk emzirebilir miydi? "Bu ihtimali düşünüyorum," dedi. "Kalmak için iyi bir gerekçen var mı? Bir tehdit işe yarar mı?" "Belki." Dışarıda bu geceden haber çıkarmak için ünlü konuklarınızı bekleyen magazin muhabirlerini gördüm. Onlara gazeteci arkadaşımdan bahsetsem nasıl olur mesela? Birlikte olma teklifinizi reddettikten sonra kendisine liberalde geleceğinin parlak olmadığını söylendiğini anlatsam? Arve Stöp içten bir kahkaha patlattı. Diğer konukların onlara meraklı gözlerle bakmaya başladığını görebiliyordu. Genç kadına doğru eğilince parfümünün kendi kullandığı parfüme benzediğini fark etti. "Birincisi, kötü şöhretten korkmuyorum. Dedikodu sütunlarını yazan meslektaşlarımdansa hiç. İkincisi, arkadaşın gerçekten işe yaramaz bir gazeteciydi. Üçüncüsü, yalan söylüyor. Onunla 3 kere yattım. Muhabirleri bunları da anlatırsan sevinirim. Evli misin?" "Evet," dedi tanımadığı kadın. Sahneye tekrar dönüp ağırlığını bir bacağına verince elbisesinin yırtmacından bir an için çorabının danteli göründü. Arve Stöp ağzının kuruduğunu hissetti ve şampanyasından bir yudum aldı. Sahnenin önünde parmaklarının üzerinde dikilen kadınları izledi. Burnundan derin bir nefes aldı. Bacak aralarının kokusunu dikildiği yerden bile duyabiliyordu. "Çocuğun var mı Katrin?" "Çocuğumun olmasını mı dilerdiniz?" "Evet." "Neden?" "Çünkü kadınlar yeni bir hayatı dünyaya getirerek doğaya hükmetmeyi öğrenirler. Ve bu onlara hayatı diğer kadınlardan çok daha iyi anlama özelliği verir. Tabii erkeklerden de." "Saçma." "Hayır, bu sayede siz kadınlar kendinize bir baba adayı arama çaresizliğini yaşamazsınız. Sadece oyunun tadını çıkarırsınız." "Pekala," diyerek güldü kadın. "O zaman çocuğum var diyelim. Ne tür oyunlar oynamayı seversin?" "Oo," dedi Stöp saatine bakarak. "Çok hızlı gidiyoruz. Sen hangilerini seversin?"
"Hepsini."
"Harika." Şarkıcı gözlerini kapadı, iki eliyle mikrofona sarıldı ve şarkının en vurucu kısmını haykırmaya başladı. "Bu partiden çok sıkıldım, ben eve gidiyorum." Stöp boş kadeye önünden geçen bir tepsiye koydu. "Evim Akerbrig'de, liberalle aynı yerden giriliyor. En üstteki kat, en üst zil." Kadın bir tebessümle karşılık verdi. "Evin neresi olduğunu biliyorum, ne zaman gelmemi istersin?" "20 dakika sonra çık ve gitmeden önce kimseye bir şey demeyeceğine söz ver, kız arkadaşına bile." "Anlaştık mı Katrin Bratt?" Adını doğru söylediğini umarak ona baktı. "Güven bana," dedi kadın. Stöp onun gözlerinde bir orman yangınının gökyüzünü aydınlatmasına benzeyen tuhaf bir ışıltı fark etti. "Bunun aramızda kalmasını senin kadar ben de istiyorum." Kadehini kaldırdı. "Bu arada onunla 3 değil 4 kere yattı." Stöp ona doya doya son kez bakarak çıkışa yürüdü. Arkasından solistin avizelerin altında neredeyse duyulmayacak kadar tiz çıkan titrek sesi geliyordu. Bir kapı gürültüyle kapandı ve Ciel Duxcata Caddesi'nde coşkulu sesler yankılandı. 4 genç belli ki bir partiden çıkıp Gruner Lokka'daki barlardan birine gidiyordu. İçindeki adamı fark etmeden kaldırım kenarında duran arabanın yanından geçtiler. Köşeyi döndüklerinde cadde yeniden sessizliğe büründü. Harry ön cama doğru eğilip Katrin Bratt'ın dairesinin pencerelerine baktı. Hagen'i arayıp durumu bildirebilir, yanına Scarry ve bir devriye aracını çağırabilirdi. Fakat yanılma ihtimali vardı. Hem kendisinin hem de Katrin'in kaybedecek çok şey olduğu için önce emin olması gerekiyordu. Harry arabadan indi. Apartmanın kapısına gitti ve ikinci kattaki evin isimsiz ziline bastı. Yanıt gelmeyince bir kere daha bastı. Sonra arabasına dönüp bagajdan levyeyi aldı. Tekrar kapıya gitti ve bu defa ilk zile bastı. Arka fonda televizyon ulusu duyulan uykulu bir erkek sesi kim o dedi. 15 saniye sonra adam aşağı inip kapıyı açtı. Harry polis kimliğini gösterdi. Ben hiçbir evde kavga filan duymadım dedi adam. Sizi kim çağırdı? Ben gideceğim yeri biliyorum dedi Harry. Yardımınız için teşekkürler. Ayrım sonu sayfa 339. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Seyluxgata. Seyluxgata. Sanergata. Sannergata. Julie Christie. Julie. Christie. Doktor Jivago. Doktor Jivago. Plaza. Plaza. Sonia Henny. Sonja Henie. Skal. Skal. Azus Prat Zaratsura. Alsospratzarathustra. Mortenarket. Mortenarket. Kate Moss. Kate Moss. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Seyluxgata. Seyluxgata. Grüner Lokka. Grüner Lokka.